Ayrım 16.
Onları cezalandırmak için kanunlara aykırı hareket edip edilmediğini inceliyorlardı. Tiberius'un başlıca zulümlerinden biri de eski kanunları kötüye kullanmış olmasıdır. Romalı bir kadını cezalandırmak için Julia kanununun verdiği cezayı arttırmak istediği zaman o kanuna aykırı düşen aile mahkemesini yeniden kurdu. Kadınlara karşı alınan bu tedbirler, halk sınıfına mensup kadınları değil, yalnız senatörlerin karılarını ilgilendiriyordu. Büyükleri suçlandırmak için bahane arayıp duruyorlardı. Kadınların taşkınlıkları ise sayısız nedenlerin ortaya çıkmasını sağlıyordu. İyi ahlakın bir kişinin idare ettiği ülkelerin ilkesi haline alamayacağına dair ettiğim sözün ne dereceye kadar gerçek olduğunu bu ilk imparatorlar çağı tam manasıyla göstermektedir. Bu konuda bir şüpheniz varsa eğer size salık veririm. Tacitus'u, Sueton'u, Juvenal'i, Martial'i okuyun. Konu 14. Romalılarda israfı önleyen kanunlar. Genel taşkınlıklardan söz etmiştik çünkü bu da lüksten ayrılamaz, ya arkasından yürür ya da önünden. Kalbi davranışlarında tam manasıyla serbest bırakırsanız ruhun zayıf taraflarını önlemenize olanak kalır mı? Roma'da sansörler genel kurullardan başka kadınları azla yetinmeye alıştırmak için kanun adamlarına birçok özel kanunlar çıkarttırdılar. Fanien, Licinien, Opien kanunları hep bu amaçla çıkartılmış kanunlardı. Kadınlar Opien kanunlarının kaldırılmasını istedikleri zaman Senato'nun nasıl çalkandığını Titus Livius'tan okumanızı salık veririm. Valerius Maximus, Romalılarda lüks çağını bu kanunun kaldırıldığı çağa mal eder. Konu 15. Çeşitli devletlerde evlenmenin faydalarıyla kadınların getirdikleri drahoma üzerine. Kocaların mevkilerini ve bunun gerektirdiği lüksü devam ettirebilmeleri için saltanat idarelerinde kadınların getirdikleri drahomaların çok kabarık olması lazım. Lüksün hüküm sürmediği cumhuriyetlerde drahoma çok az olmalı. Dipnot, bu konuda en akıllı, en uslu davranış tarzını Marsilya Cumhuriyeti'nde görüyoruz. Strabon burada drahomanın para olarak 100 eküyü, cihaz olarak da 5 eküyü aşmadığını söylüyor. Kadınların adeta köle muamelesi gördükleri istibdat idarelerinde ise drahomanın aşağı yukarı sıfır olması gerekir. Karı kocanın mal ortaklığını ilk defa ortaya atmış olan Fransız kanunları saltanat hükümeti için çok uygun bir şeydir. Çünkü bu ortaklık kadınları yuvanın idaresiyle ilgilenmeye, isteseler de istemeseler de ev işleriyle uğraşmaya yönetir. Kadınların daha faziletli oldukları cumhuriyet hükümetlerinde mal ortaklığı daha az uygun düşer. İstibdat idarelerinde ise manasız bir şey olurdu bu. Çünkü bu ülkelerde kadına her zaman kocanın malından bir parçaymış gibi bakılır. Durumları bakımından kadınlar evlenmeye yeteri kadar eğilimli olduklarından kanunun onlara kocalarının malları üzerinden sağlamak istediği çıkarlar gereksizdir. Ama bu çıkarlar cumhuriyetlerde zararlıdır. Çünkü kadınlar özel servete kavuşunca lükse kaçarlar. İstibdat idarelerinde kadınların evlenmeden elde edecekleri şey sadece yaşamak olanağını sağlamak olmalı, başka bir şey değil. Konu 16. Samnitlerin güzel bir geleneği. Dipnot, burada söz konusu olanlar Avrupa'nın doğusunda oturan Sunnitlerdir. Daha eskiler bunlara Sarmatlar derlerdi. Samnitlerin küçük bir cumhuriyette, hele kendi ülkelerinin durumundaki bir cumhuriyette çok hoş sonuçlar meydana getirebilecek bir geleneği vardı. Bütün delikanlıları bir araya getirip sınarlardı. En iyi not alan delikanlı istediği kızla evlenirdi. Arkasından daha az not alan yine istediği kızla evlenirdi. Böylece herkes sırayla bir kız seçerdi. Erkekte aranan şey çeşitli niteliklerdi, memlekete ettiği hizmetlerdi. Bu çeşit nitelikleri üstün olan delikanlı, ülkenin bütün kızlarının içinden bir tanesini seçerdi. aşk, güzellik, namus, iffet, soysop temizliği, hatta servet bile adeta fazilete getirilen drahomaydı. Küçük bir devlete bundan daha az yük olacak, üstelik kızları da erkekleri de aynı derecede etkileyecek bir ödül, bunun kadar asil ve büyük bir ödül tasarlamak çok güç olurdu. Samnitler Lakedemonyalıların torunlarıdır. Kurulları Likurgos kanunlarının olgunlaşmış şeklinden başka bir şey olmayan Eflatun da zaten buna benzer bir kanun yapmıştı. Dipnot: Samnitlerin olsun, Sunitlerin olsun kan bakımından Lakedemonyalılarla hiçbir ilgisi yoktur. Montesquieu ahlak ve gelenek benzeyişi bakımından böyle bir yakınlık bulsa gerek. Konu 17. Kadınların idaresi üzerine. Mısırlılarda olduğu gibi kadınların evin hakimi olmaları akla da tabiata da aykırı bir şeydir. Ama bir devleti idare etmeleri hiç de akla ve tabiata aykırı değildir. Birinci durumda kadınların zayıf karakteri buna manidir. İkinci durumda ise karakterlerinin böyle zayıf olması onlara daha bir yumuşaklık, daha bir itidal verir. Bu da zaten kişiye kaba ve sert davranışların sağladığından daha çok idare yetkisi sağlar. Hindistan'da kadınların idaresinden memnun olmayan yoktur. Hatta erkek evlatlar hükümdar sülalesine mensup bir anneden doğmamışlarsa, hükümdar sülalesine mensup bir annenin kızları tahta geçerler diye bir de gelenek vardır orada. Devlet yükünü taşımakta kendilerine yardım etsin diye emirlerine belli sayıda insan da verirler. Monsieur Smith'in dediğine bakılırsa, Afrika'da da kadınların idaresinden memnun olmayan yoktur. Bu örneklere Rusya ile İngiltere'yi de eklersek, kadınların gerek mutedil hükümetlerde, gerek istibdat hükümetlerinde aynı derecede başarı sağladıklarını görürüz. 8. Kitap. 3 hükümet şeklinde ilkelerin bozulması üzerine. Konu 1. Bu kitaptaki genel düşünce. Her hükümetin bozulması hemen her zaman ilkelerin bozulmasıyla başlar. Konu 2. Demokrasi ilkesinin bozulması üzerine. Demokrasi ilkesi yalnız eşitlik ruhunun yitirilmesiyle değil, aşırı eşitlik ruhunun benimsenmesiyle, herkesin kendini yönetmek için seçtiği kişilere eşit olmak istemesiyle de bozulur. O zaman halk başkalarına tanıdığı yetkiye bile tahammül edemediğinden her şeyi bizzat yapmak, senato yerine müzakerelerde bulunmak, bakanlar yerine kanunları yürütmek, bütün hakimleri iş göremeyecek hale getirmek ister. Cumhuriyette artık fazilet diye bir şey kalmaz. Halk bakanların işini görmeye kalkar, memurlara saygı gösteren olmaz. Senato müzakerelerinin hiçbir etkisi kalmaz. Senatörlere, dolayısıyla ihtiyarlara saygı gösteren olmaz. İhtiyarlara saygı kalmayınca babalara da saygı kalmaz. Kocalar karılarından, efendiler de uşaklarından gerekli saygıyı göremezler. Herkes bu başı bozukluktan hoşlanmaya başlar. Buyruk olmaktan duyulan yük, buyurulmaktan duyulan yük gibi kişiyi yorar. Kadınlar, çocuklar, köleler kimsenin buyruğu altına girmek istemezler. Ortada ahlak diye, düzen diye, sevgi diye, sözün kısası fazilet diye bir şey kalmaz. Xenofon'un Banket adlı eserinde halkın eşitliği kötüye kullandığı bir cumhuriyetin oldukça saf bir tablosu vardır. Dipnot: Şölen. Xenofon da Eflatun gibi Sokrat'a öğrencilik etmiştir. Ziyafete katılanların her biri hayatından niçin memnun olduğunu belirtir. Bu arada Karmides de yoksul olduğum için memnunum der. Zenginken onların bana ettikleri kötülüğü aynen kendilerine edemeyecek durumda olduğumu bildiğim için iftiracılara yaltaklanmak zorundayım. Cumhuriyet benden durmadan para isterdi, vermemezlik edemezdim. Yoksulluğa düştüğüm günden beri itibarım arttı. Kimse bana kafa tutamıyor, aksine ben herkese kafa tutuyorum. İstersem kalkıp gidiyorum, istersem olduğum yerde kalıyorum. Zenginler ayağa kalkıp yerlerini bana vermeye başladılar bile. Evvelce köleydim, şimdi kralım. Vaktiyle Cumhuriyet'e bir vergi veriyordum. Şimdi o beni besliyor. Bir şeyimi yitireceğim diye korkmuyorum. Kazanacağım diye içimde bir umut var. Halk güvenip kaderini teslim ettiği kimselerin bizzat ahlaksızlıklarını gizlemeye çalıştıklarını, bu esnada da kendisini ahlaksızlığa sürüklemek istediklerini görünce umutsuzluğa düşer. Halk kendi tutkularını görmesin diye halkın büyüklüğünden başka bir şeyden söz açmazlar. Cimriliklerinin farkına varmasın diye de durmadan halkın cimriliğini överler. Ahlak bozukluğu hem ahlakı bozanlarda hem ahlakı zaten bozuk olanlarda artar. Halk devlet hazinesini paylaşır. Tembelliğine rağmen işlerin yönetilmesini de üzerine alacağından yoksulluğuna lüksün eğlendirici taraflarını da eklemek ister. Ama o tembellikle o lüks düşkünlüğü varken onda tek amacı devlet hazinesini yağma etmek olur. Para için oy verildiğini görürseniz sakın şaşmayın. Halktan fazlasıyla alamadıkları şeyi hiçbir zaman ona vermezler. Ama halktan almak için de hükümeti devirmek lazım. Halk özgürlüğünden en çok faydalanıyormuş gibi göründüğü zaman bilin ki özgürlüğünü yitirmek üzeredir. Bir kişinin bütün kusurlarını kişiliklerinde yaşatan küçük küçük bir sürü tiran meydana gelir. Çok geçmeden de özgürlük adına kalan şey tahammül edilmez bir hal alır. Bir tek tiran sivrilir. Halk da her şeyini, ahlaksızlığın sağladığı çıkarlara varıncaya kadar her şeyini yitirir. Demek oluyor ki demokrasinin kaçınacağı iki aşırı şey vardır. Biri kendisini saltanat hükümetine ya da bir kişinin idaresine götürebilecek olan eşitsizlik zihniyeti, öteki de kendisini bir kişinin istibdat idaresine sürükleyecek olan aşırı eşitlik zihniyeti. Nasıl ki istibdat idaresi de istila ile son bulursa. Doğru, Yunan cumhuriyetlerinin ahlakını bozanların hepsi her zaman birer tiran olmamışlardır. Askerlik mesleğinden çok hitabet sanatına bağlıydılar da ondan. Üstelik cumhuriyet hükümetini devirenlere karşı bütün Yunanlıların kalbinden bir kin vardı. Bundan ötürü de ihtilal hareketi tiranlık şeklini alacak yerde yıkılmayla son buldu. Ama Siraküza, tiranlık şeklini almış küçük küçük bir sürü oligarşinin ortasında bulunan Siraküza, tarihlerde hemen hemen sözü geçmediği halde bir senatosu bulunan Siraküza, alelade ahlak bozulmalarının sebep olamayacağı birçok felaketlere uğradı. Dipnot, Diodor'un sözünü ettiği 600'ler meclisi. Bu şehir ya tam manasıyla özgürlük içinde yaşamış ya da tam bir baskı altında tutulmuştur. Her ikisini bir fırtına gibi kabullendiği özgürlüğü de köleliği de aynı şekilde işlemiş, dışarıda gösterdiği kuvvet ve kudrete rağmen dışarıdan gelen en küçük bir kuvvetin etkisiyle hemen ihtilale yönelmiştir. Çünkü bu ülkede yaşayan o büyük insanlar ya bir tiran bulup başlarına geçirmek ya da bizzat tiran olmaktan başka bir şey düşünememişlerdir. Konu 3. Aşırı eşitlik zihniyeti üzerine. Gökyüzü yeryüzünden ne kadar uzaksa, gerçek eşitlik zihniyeti de aşırı eşitlik zihniyetinden o kadar uzaktır. Gerçek eşitlik zihniyeti, herkesin buyurmasını ya da hiç kimseye buyurulmamasını değil, kendi eşitlerine buyurmayı ve kendi eşitleri tarafından buyurulmayı istemekten ibarettir. Gerçek eşitlik zihniyetinin amacı, buyuracak kişileri ortadan kaldırmak değil, buyuracak kişilerin bizim eşitlerimiz olmasını sağlamaktır. İnsanlar elbette ki doğuştan eşittirler ama öyle kalmaları olanaksızdır. Toplum onlara bu eşitliği kaybettirirse de sonradan kanunlar yeniden eşitliğe ulaştırır onları. Düzenli demokrasi ile düzensiz demokrasi arasındaki ayrılık çok azdır. Şöyle ki, düzenli demokraside insanlar vatandaş olarak birbirlerine eşittirler. Düzensiz demokraside ise kişiler memur, senatör, hakim, baba, koca ve efendi sıfatıyla yine birbirlerine eşittirler. Faziletin tabii yeri özgürlüğün yanı başındadır. Ama fazilet kölelikten ne kadar uzaktaysa aşırı özgürlükten de o kadar uzaktadır. Konu 4. Halkın bozulmasının özel nedeni. büyük başarılar, hele halkın ortak olduğu büyük başarılar, ona öyle bir gurur verir ki artık onu yönetmek olanağı kalmaz. Memurları kıskandığı için memuriyeti kıskanır. Yönetenlere düşman olduğu için de çok geçmeden devlete düşman olur. Mesela İranlılara karşı elde edilen Salamin zaferi Atina Cumhuriyeti'nin bozulmasına sebep olmuştur. Atinalıların bozguna uğraması yüzünden de Siraküze Cumhuriyeti mahvolmuştur. Marsilya Cumhuriyeti ise böyle birdenbire aşağıdan yukarıya çıkışların tadını almamıştır. Bunun için de kendilerini her zaman akıllı uslu bir şekilde idare etmiş, ilkelerinden hiçbirini yitirmemiştir. Konu 5. Soylular İdaresi'nde ilkenin bozulması üzerine. Soyluların yetkisi keyfi bir şekil alınca soylular idaresi bozulur. Yönetenlerde de yönetilenlerde de fazilet diye bir şey kalmaz. Başta bulunan aileler kanunlara uyarlarsa devlet birçok hükümdarı olan bir saltanat devletini andırır ki aslında bu çok iyi bir şeydir. Hükümdarların hemen hepsi kanunlarla bağlanmış durumdadırlar. Ama kanunlara uymazlarsa o zaman devlet birçok müstebit hükümdarı olan bir istibdat devletini andırır. Bu durumda cumhuriyet soylular arasında yalnız onlar arasında var olan bir şeydir. Cumhuriyet milleti yöneten topluluğun içindedir. İstibdat idaresi ise yönetilen topluluğun içindedir. Bu da yeryüzünde birbiriyle bağdaşması olanaksız iki topluluk meydana getirir. Aşırı bozukluk soyluluğun babadan oğula geçmesiyle başlar. Dipnot, o zaman soylu idaresi oligarşi şeklini alır. Artık ortada itidal diye bir şey kalmaz. Sayıları azsa yetkileri artar ama güvenlikleri azalır. Sayıları çok olursa yetkileri daha az olur ama güvenlikleri artar. Öyle ki yetki arttıkça güvenlik azalır. Ve bu böylece başının üstünde hem aşırı yetki hem aşırı tehlike taşıyan müstebit hükümdara kadar gider. Verasetin hüküm sürdüğü saltanat idaresinde soyluların sayısının artması demek oluyor ki bu hükümetin şiddetini azaltır. Ama fazilet olmadığı için aldırmazlık, tembellik baş gösterir. Büyükler kendilerini koy verirler. Bunun sonunda da devlette kuvvet, enerji diye bir şey kalmaz. Dipnot, Venedik bu şekil idaresinin sakıncalarını kanunları sayesinde en iyi düzene koyan cumhuriyetlerden biridir. Kanunlar soylulara buyurmanın sağladığı zevklerden çok sebep olduğu tehlike ve yorgunlukları hissettirecek şekilde ise devlet için korkulacak bir şey varsa, güvenlik içeriden, kararsızlıksa dışarıdan geliyorsa, İşte o zaman soylular hükümeti ilkesinin kuvvetini devam ettirebilir. Güvenlik, saltanat hükümetinde şan ve şerefi, emniyeti sağlar. Cumhuriyet idaresinde bunların sağlanması için aksine bir şeyden korkmak gerek. Dipnot, Justin, Atina'da faziletin yok olmasını Epaminondas'ın ölümüne bağlar. Atinalılar aralarında rekabet duygusu olmadığı için kazançlarını eğlence yerlerinde yemeye başladılar. Bunun üzerine de Makedonyalılar birdenbire karanlıktan çıkıverdiler. İranlılardan korktukları için Yunanlılar kanunlarından ayrılmadılar. Kartaca ile Roma birbirlerinden çekindikleri için kuvvetlendiler. Tuhaf şey değil mi? Bu devletler ne kadar emniyette olurlarsa, tıpkı durgun sular gibi bozulmaya da o kadar eğilimli olurlar. Konu 6. Saltanat hükümetinde ilkenin bozulması üzerine. Halk, senatoyu, bakanlar ve hakimleri görevlerini göremeyecek hale getirdiği zaman demokrasi idaresi yıkılır. Tıpkı bunun gibi saltanat hükümetleri de milleti yöneten toplulukların ya da şehirlerin ayrıcalıkları yavaş yavaş ellerinden alındıkça bozulur. Birincisinde doğrudan doğruya herkes istibdat idaresine, ikincisinde ise yalnız bir kişi istibdat idaresine doğru yönelmiş olur. Çinli bir yazar, Tsin ve Sui sülalelerini yıkan şey, hükümdarların eskilerde olduğu gibi genel bir denetleme ile yetinecek yerde, bir hükümdara yakışan da zaten budur, her şeyi bizzat yönetmek istemiş olmalarıdır diyor. Çinli yazar burada bize hemen hemen bütün saltanat idarelerinin yıkılışının nedenini vermektedir. Bir hükümdar kuvvet ve kudretini göstermek için devlet işlerinin mevcut düzenini uygulayacak yerde bu işleri değiştirmeye kalktı mı, bazı görevleri ehillerinden alıp keyfi bir şekilde şuna buna dağıttı mı, hele iradesiyle değil de duygularıyla ülkeyi yönetmeye kalktı mı, saltanat idaresi yıkılıp gider. Saltanat hükümetinin yıkılmasının bir başka nedeni de, her işi bizzat görmek isteyen hükümdarın devleti hükümet merkezinde, hükümet merkezini sarayında, sarayını da kendi kişiliğinde toplamaya kalkmasıdır. Dipnot, bu parçayı yorumlayanlar bu sözlerde merkeziyetçi bir politika güden 14. Louis ile ondan sonra gelenlerin bir tenkidini bulmuşlardır. Saltanat hükümetinin yıkılmasının son nedeni ise hükümdarın kendi yetkisini, durumunu, halkın sevgisini yanlış anlamış olması, müstebit bir hükümdarın kendisini nasıl tehlikede sanması gerekirse, saltanat hükümetindeki hükümdarın da kendisini aynı şekilde emniyette hissetmesi gerektiğini iyice kavramamış olmasıdır. Konu 7. Aynı konunun devamı. En yüksek mevkiler başlıca kölelik belirtileri olarak görünmeye başladı mı, büyükler halkın saygısını yitirdi mi, bunlar keyfi idarenin iğrenç aletleri haline getirildi mi, saltanat hükümetinin ilkesi bozulur. Şeref kavramı, rütbe ve mevkiin sağladığı itibarla çelişmeye düştü mü, kişi bir yandan namussuzlukla suçlanırken bir yandan da yüksek mevkilere atandı mı, o zaman saltanat hükümetinin ilkesi yine bozulur. Hükümdar adalet yerine şiddete başvurdu mu, Roma imparatorları gibi göğsünün üstüne iğrenç bir medüz kafası koydurdu mu, yüzü komodun heykellerine verdirdiği o korkunç ve tehdit edici ifadeye büründü mü, saltanat idaresinin ilkesi yine bozulur. Dipnot, medüz, üç gorgondan biri. Önce çok güzel bir yüzü ve çok güzel saçları vardı. Minerva'yı kızdırınca saçları yılan şeklini almış, gözleri de baktığı kimseyi taş haline getirecek bir kudret elde etmiş. Persea bunun kafasını kesmiş ve bütün seyahatlerinde beraberinde götürmüştür. Bu devlette de hükümdar hükümetinin ilkesinin ne olduğunu pekala biliyordu.